Ayrım 19.
Üstüne üstlük yalan söylemesine hiç gerek yoktu. Çünkü telefonda konuştuğu nihayet bir okul arkadaşıydı. Demek ki biz kızımıza bunu rahatlıkla bize söyleme güvencesini de verememiştik. Hata onun değil bizimdi. Kim bilir, farkında olmadan yaptığımız daha nice hatalar var. Ben bunları günah çıkarmak için yazmıyorum. Bizim bundan 10-15 yıl önceki kafamızla yaptığımız hataları yapılmaması gereken örnekler olarak ortaya koyup yinelenmemesi için yazıyorum. Geleceğin anne babalarının çocuklarını boşu boşuna üzmemeleri için anlatıyorum. Çünkü inanın, bunları itiraf etmek yıllar sonra bile olsa insana acı veriyor. Çocuklarımız da bizi eğitir. Zaman içinde kızlarımız bizi eğittiler. Küçük kızımız karışık eğitim yapan bir okulda okudu. Bu nedenle kız arkadaşlarının yanı sıra erkek arkadaşları da arıyordu onu. Ödev alıp vermek için evimize geliyorlardı. Üniversite sınavlarına hazırlanırken karışık gruplar halinde çalıştıklarından kah bizim evde, kah başka bir arkadaşın evinde toplanıp çalışıyorlardı. Böylece biz de giderek erkek çocukların varlığına alışır olduk, onları tanıdık. Akıllı, dürüst, efendi çocuklardı hepsi. Şimdi her biri eğitimini başarıyla tamamlayıp hayata atılmış genç insanlar. Kızlarımızın hem kız hem erkek arkadaşları, onlara şöyle bir baktığınızda göğsünüzü kabartacak ve müthiş bir gençlik geliyor dedirtecek cinsten gençler. Tıpkı bu kitaba mektup yazanlar ve daha niceleri gibi. Ve yıllar önce bir telefon için kıyametleri koparan bizler, şimdi onları yakalayınca bırakmak istemiyor, daha nasılsın anlat bakalım diye lafı uzatıyoruz. Nereden nereye? Bizim çocuklarımızı eğittiğimiz gibi, onların da bizi eğittiğini kanıtlayan bir başka telefon olayını buraya eklemeden edemeyeceğim. Bir akşam yemeğinde rahatlıkla aydın insan ve iyi baba olarak niteleyebileceğim dostumuz, birkaç gün önce oğluyla arasında geçen bir konuşmayı bize aktarıyordu. Bugünün gençleri bir başka. Bakın geçen gün ne oldu? Bizim oğlanı kızlar sık sık arıyorlar. Bir ikisi de bana denk düştü. Akşam eve geldiğinde seni falanca aradı. Hadi gene iyisin diye bu işlerden anladığımı ima edince bana bir kızdı. Ne biçim konuşuyorsun baba? Onlar benim arkadaşlarım diyerek bana böyle imalı konuşmamam gerektiği konusunda bir konferans çekti. Baktım söylediklerinde çok ciddi. Bir utandım azizim, bir utandım. Arkadaşlar gülüştüler. Desene senin oğlan sana ders verdi dediler. Hem de nasıl diye mahcup gülümsedi. Bizim zamanımızda böyle arkadaşlıklar yoktu. Onun için bizi bir kız arasa nelere yorardık nelere. Bugünkülerin arasındaysa gerçekten güzel dostluklar var. Aralarında birbirlerini beğenenler yok mu? Elbette var ama kız erkek arkadaşlığını saygın bir çizgiye oturtmuş oldukları da bir gerçek dedi ve ekledi. Baksana bu yaştan sonra bile bizi eğitiyorlar. Azizim çok güzel bir gençlik yetişiyor. Ve yine aynı babanın kızıyla ilgili bir öyküsü. Kızı ehliyetini aldıktan birkaç ay sonra bir gün nasıl olduysa önünden giden arabaya fena halde çarpmış. İşin kötü tarafı çarptığı otomobilde kabadayı tipler varmış. Hep birlikte karakola gidilmiş. Arkadaşımız da bu olayı kabadayılardan gelen bir telefonla öğrenmiş. Telefon görüşmesi ise şöyle gerçekleşmiş. Abi ben filan. Arkadaşımız hemen kim olduklarını tanımış. Küçük bir kaza oldu, senin kızınla çarpıştık. Merak etme ama karakola kadar gelsen iyi olur. Yalnız geldiğinde bacıma kızma. Çünkü o şimdi burada babama nasıl söyleyeceğim diye ağlayıp duruyor. Gene de şu işi halledelim, bacım daha fazla üzülmesin. İşin komik yanı, genç kızın kabadayılarla başının derde girebileceğini umursamaması, buna karşın babama ne diyeceğim diye ağlamasıydı. O kadar ki, kabadayılar kızı acımışlar ve babasıyla arasına girerek onu kollamışlardı. Demek ki hani o efendi kabadayı denenler vardır ya, bu kişiler öyle birileri olmalıydı. Nitekim dostumuz hemen karakola gitmiş, sorunu aralarında çözümlemişler. Ve tabii ki o da kızına bağırıp çağırmamıştı. Hem dostlarımızın hem de bizim örneklerimizden ders alarak, daha işin başında çocuklarımızın bize güvenmesini sağlayabilseydik, onları korkutmasaydık, bir sorun olduğunda çekinmeden bize gelmelerini sağlayabilecek ortamı yaratsaydık, arkadaşlarını tanımak için esneklik gösterebilseydik, bugünkü noktaya tüm bunları yaşamadan da gelebilecektik. Bütün anlatmak istediğim bundan ibaret. Bunları yazıyorum da şimdi mükemmel miyiz? Ne yazık ki yine de varmak istediğimiz yerde değiliz. Hala hatalar yapıyoruz. Hala eksiklerimiz var. Bunu görebiliyor, daha doğrusu hissediyorum. Ama en azından gayret ediyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Kendi hesabıma bu kanıya varmamın nedeni de şu. Geçenlerde kızımızdan canlarım benim diye başlayan bir kart aldık. 10 yıl önceki kafamızla herhalde bu hitap şeklini laubali bulur, hemen bir konferans çekerek onu uyarırdık. Ama şimdi bunun uzaklardan gelen özlem dolu, sevgi ve yakınlık dolu bir sesleniş olduğunu ayırt edebiliyoruz. Kalın çizgilerde değil, daha ince çizgilerde duygularımızı, sezilerimizi de işin içine sokarak, duyarlılığımızı geliştirerek tek boyutta değil, çeşitli boyutlarda düşünebiliyoruz. Ve işte o zaman onları anlamaya başlıyoruz. Bize özgü o engebeli patikada düşe kalka ilerlemeye çalışıyoruz. Önemli olan düşmek değil, yeniden ayağa kalkıp devam edebilmek. Anne babalar olarak çocuklarımıza karşı en önemli ödevimiz, onları iyi ve değerli insanlar olarak yetiştirebilmek. Onları mutlu edebilmek için önce kendimize eğitmek ve yetiştirmek olmalı. Hatalar yapabiliriz ama yanlışlarımızdan ders alıp yine denemeli, eleştirilere, yeniliklere açık olmalı ve çocuklarımıza kulak vermeliyiz. Ancak böyle aşama yapabiliriz. Evet, ne diyorduk? Cezalandırılacağını bilse bile bize gelebileceği bir güven ortamı yaratmalıyız. Gencimizi her türlü tehlikeye karşı ancak ona bu güven duygusunu vererek koruyabiliriz. Eğer ceza verilmesi gerekiyorsa bunun mantıklı, akılcı ve suçuyla orantılı olmasına özen göstermeliyiz. Bu konuyla ilgili olarak yine dönüp uzmanlar ne diyorlar bir bakalım. Uzmanların gözlemlerine göre bizler sevgiyle disiplini dengeleyemiyormuşuz. Oysa sevgiyle örülmüş, sevgiyle dengelenmiş disiplin ne kadar önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz elbette hatalar yapacaklardır. Öğrenmenin, büyümenin bir parçasıdır yanlışlar. Sanki bizler şu yaşımızda hata yapmıyor muyuz? Onlardan bizim yaşımızın davranışını beklemeye ne hakkımız var? Henüz öğrenme sürecindeler onlar. Yanlış şeyler yapacaklar ve belki de bu hataları öylesine yineleyecekler ki cezalandırmaları bile gerekecek ama burada önemli olan bizim bu hatalar karşısındaki tutumumuz ve tavrımız. Yapmaması gereken bir şey yaptığında tavrımız dünyanın sonu gelmiş gibi gürüldeyerek üstlerine yürümek ve abartılı cezalar vermek şeklinde olmamalı. Bu olaydan ders alarak yoluna devam etmesini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamasını sağlamak olmalı. Uyguladığımız disiplin sevgiyle örülmüş, sevgiyle dengelenmiş olmalı. Dinleyip anlamadan hayır dememeliyiz. Birinci adımımız sevgiyle dengelenmiş disiplin vererek güvenini kazanmaksa, ikinci adımımız onu eğitmek ve çeşitli konularda uyarmak oluyor. Bunun yolu da karşılıklı konuşmaktan geçiyor. Yine uzmanlara kulak verelim. Uzmanlar çocuklarımızın bizimle rahatça konuşmalarını engellediğimizi söylüyorlar. Gençlerimiz ise bizimle rahatça konuşabilmek istediklerini yazıp duruyorlar. Ve artık kaçıncı kez bilemeyeceğim, uzmanlarımızla gençlerimiz aynı yerde buluşuyorlar. Şimdi hepimizin başlıca korkusu ya çocuğum yanlış yollara saparsadır, öyle değil mi? Uzmanların içimize sular serpecek bir gözlemi var bu noktada. Çocuk doğru düzgün, belli ahlak kurallarına uyulan bir aile ortamında yaşıyorsa, örnek olarak alabileceği bir anne babası ya da tek ebeveyni ya da ona yakın bir büyüğü varsa, evde huzurlu bir ortam hakimse, ufak tefek atışmalar bunun dışında tabii ki, çocuk sevildiğini, ailesi için değerli olduğunu bilirse, kendine saygısı olan, iyi ve kötü kavramları kafasının içinde gelişmiş bir birey olarak yetişecek, kendine saygısını yitirebileceği yollara sapmayacak, uygunsuz arkadaşlar seçmeyecektir diyor uzmanlar. Ve ekliyor William Leon Pepys. Çocuklar günün birinde ana babaları gibi olmak istiyorlarsa o ailede fazla bir sorun yok demektir. Ama tüm bunların altını çizebilmek, ayrıntılarına girebilmek için bir hoşgörü ortamı yaratmalı. Çocuğumuzla aramızdaki iletişim kanallarını açık tutmalıyız. Onun bizimle her konuda konuşabilmesini sağlamalıyız. Ve anlattıklarını dinlemeli, hayatındaki olaylara, duygularına, düşüncelerine duyarlı olmalıyız. Ve o bize böylesine açılınca, biz de ona kendi düşüncelerimizi, öğretmek istediklerimizi aktarmak, yol göstermek fırsatını yakalayabiliriz. Kısaca, kaleyi içten fethetmemiz gerekiyor. Gencimiz bize ne denli yakın olursa, bizimle ne denli rahat konuşabilirse, biz de ona o oranda yakın olabilecek, onu koruyabileceğiz. Üçüncü adımsa ona özgürlük tanımaktır. Yaşına uygun isteklerine izin vermeliyiz. Vermeliyiz ki ona öğrettiklerimizi yaşayarak, deneyerek özümlesin. Sorumluluk alarak kendi ayakları üstünde durmayı öğrensin. Bunları bizim yanımızdayken, bizim denetimimiz altındayken öğrenirse, uzaklara, diyelim üniversite eğitimi için başka bir kente gittiği zaman, kendini idare edebilecek, koruyacak, kendi ayakları üstünde duracaktır. Gençlerimiz bunun farkında. Daha önceki bölümlerde okuduğunuz mektuplarda da şimdiden sorumluluk alarak kendilerini geleceğe hazırlama arzusu sıkça dile getiriliyordu. Uzmanlar gençlerimize sorumluluk vererek, bir ölçüde özgür bırakarak hayata hazırlamamız gerektiğini söylüyorlar. Gençlerimiz hayata hazırlıklı olabilmek için sorumluluk almak, belli ölçüler içinde özgür olmak istiyorlar. Böylece bu konuda da gençlerimiz ve uzmanlarımız birleşiyorlar ve aynı konuyu vurgulayan bir mektup ve gözlemler. Problemim tümüyle anlayışsızlık. Annemle babamın beni sevdiğine eminim ama bunu özellikle düşüncelerime, amaçlarıma, fikirlerime yansıtacakları hoşgörüde göstermelerini bekliyorum. Olaylara bir anlıkta benim gözümden baksalar ne olur? Kimi zaman geliyor ki, yapmayı düşündüğüm bir şey hakkında fikirlerini almak istememe rağmen ön yargılı tutum içine giriveriyorlar. Ben de tepkileri karşısında şaşırıyorum ne yapacağımı. Kabul, eğer bir hatam varsa ki bu çok doğaldır, bunu benim görmeme ve kararımı verip kendi doğrularımla yön vermeme fırsat tanısınlar. Kestirme yoldan, onların dediklerini kabullenmeden ama her görüşü, her öneriyi göz önünde tutarak daha sağlıklı adım atmamda yardımcı olabilirler. Bir de onların da hataları olabileceğini kabul etmeleri gerek. Ve önemli olan bunu ben söylediğim zaman fark edebilmeleri. Yanlış da olsa, doğru da olsa beni dinlemeliler. Dinlemeliler ki değişen huylarımı, fikirlerimi beni daha iyi tanıyabilsinler. Böylece sıkıntılı ruh hali içinde bunalmaz, oflamadan, terslemeden birbirimize katlanabiliriz. Bu konu üzerinde daha fazla ilerlemeden sıkça yaptığımız bize özgü hatalar üzerinde biraz duralım isterseniz. Gençlerimiz bizden alışılmışın dışında bir şey istediklerinde eğilimimiz çoğu kez hayır deyip izin vermemektir. Hadi hadi itiraf edelim. Çoğumuz böyle yapıyor. Neden acaba? Kestirmeden hayırların ardındaki bahaneler. Gerçekten geçerli nedenleri bir kenara koyup, aslında pekala da izin verilebilir durumlara bir göz atalım. O meşhur korkularımız nedeniyle sırf izin vermemek için bahaneler arkasına saklanıyoruz gibime geliyor. Biz bu bahaneleri üç grupta toplarız. Biz böyle gördük, böyle terbiye aldık. Bizim zamanımızda gençler büyüklerinin karşısına geçip sen de sen, ben de ben konuşmazlardı. Sen böyle habire sokakta gezersen işimiz iş. Ne der alem? Adın çıkar, kimse seni almaz. Orası kalabalık, çok tehlikeli. Hem konserlerde insanlar eziliyor. Bomba momba da atılır maazallah, otur oturduğun yerde. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım ve düşünelim. Biz bu izinleri bu gerekçelerle vermezken gerçekten böyle mi olması gerekiyor, yoksa koşullandırıldığımız biçimde davranmak mı daha kolayımıza geliyor? Benim zamanımda böyle şeyler yoktu diyoruz ama durup düşünürsek zaman değişti. Geçmişte yaşayamayız. Günümüze ve günümüz koşullarına ve diğer gençlere tanınan haklara bakıp bunu akıl süzgecinden geçirerek çocuğumuza zarar gelmeyecekse izin vermek zorundayız. Zamanla uyum sağlamak istemiyoruz diye bunun bedelini çocuğumuza ödetmeye hakkımız yok. Bir okul çayında gördüklerim hiç aklımdan çıkmaz. Sene sonuydu ve okul çayı düzenlenmişti. Öğretmenler Öğrencilerle beraber okulun toplantı salonunu süslemişler, yiyecek içecekleri hazırlamışlardı. Okulun orkestrası çalacak, gençler dans edeceklerdi. Biz velilere de görev verilmişti. Herkes kendi mahallesindeki çocukları toplayıp okula bırakacak, sonra da gelip alacaktı. Öğrenciler gülüşe konuşa geliyor, biletlerini alıp salona giriyorlardı. Müzik sesi bahçeye kadar taşıyordu. Görevimi tamamlayıp tam çıkmak üzereydim ki bahçedeki ağacın altında tek başına oturan bir genç kız gördüm. Arada bir arkadaşları yanına geliyor, biraz oturuyor, sonra tekrar dans etmeye içeri gidiyorlardı. Bu arada başka bir arkadaş beliriyor, sanki nöbeti devralıyordu. Daha sonra öğrendiğime göre babası okul çayına orada dans ediliyor diye izin vermemişti. Daha da garibi, okula gidebilirsin ama içeri girip dans etmek yok demiş ve gelip kontrol edebileceği tehdidini de savurmuştu. Bunun üzerine genç kız da çaya gitmekten doğal olarak vazgeçmiş ama arkadaşları onsuz bir okul çayı olamayacağını söyleyerek çok ısrar edince gelmiş ağacın altına oturmuştu. Sınıf arkadaşları da bir dayanışma sergileyerek onu yalnız bırakmamaya özen gösteriyorlardı. Ve bu kız sınıf birincisiydi. Belki babasının zamanında okul çayları yoktu ve o hiç gitmemişti. Ama bugün her okul, her sınıf böyle çaylar düzenliyor. Gençler eğleniyor, dans ediyor. Hatta öğretmenlerini bile dansa kaldırıyorlar. Hiç kimseye zararı olmayan bir eğlence. Herkes izin alıp gelebilirken, bu babanın da günün koşullarına uyup izin vermesi gerekmez mi? Hele de böyle aklı başında ve çalışkan bir öğrenci söz konusuysa, kafasını yormadan, günün koşullarını incelemeden, kestirme bir hayır deyip işin içinden çıkmak kolaycılık olmuyor mu? Akıllı bir arkadaşım var, kızı yeni ehliyet almıştı. Pratik yapmak için arabayı alıp çıkıyordu. Otomobille her çıkışında, o eve dönünceye kadar neler çekiyorum bir bilsen, öyle merak ediyorum ki diye dert yandı ve ekledi. Ama bu duygularımdan ona söz etmiyorum. Çünkü bu benim sorunum, onun değil. Merak ederim diye izin vermemezlik yapmıyor. Merak etse de izin veriyor ve kuşkularını da bunlar benim sorunum diye kızına aktarmıyor. Kendine saklıyor. Çünkü biliyor ki izin vermese ya da vır vır söylense kızı araba kullanmasını öğrenemeyecek. Bu benim sorunum diyen sesi kulaklarımdan gitmez. Kızım Adana'daki basket maçlarına gitmek ister. Bense hayırı yapıştırdım. İzin vermememin gerekçesi Adana-Mersin yolunda çok kaza oluyor diye korkmamdı. Bir iki kez sorduktan sonra artık izin istemez oldu ama içinin gittiğini, maça giden arkadaşlarının dönüşte anlattıklarını bana aktarışından anlamamak mümkün değildi. Bir gün kendi kendime sordum. Ben neden izin vermiyorum? Yol tehlikeli de ondan diye yanıtladı içimdeki ses. İyi ama diye sürdürdüm kendi kendimle konuşmayı. Bu kız her gün okula gitmek için Tarsus'a gidip gelmiyor mu? Gidiyor. O yolda aynı yol değil mi? Evet. E öyleyse yılda birkaç kez de maç için gitse ne olur? Bana öyle geliyor ki bunu sen kendin merak etmeyesin diye yapıyorsun. Haklı olabilirsin dedim. Bu konuşmadan sonra da kızımın maçlara gitmesine izin verdim. Ve hele de ilk zamanlarda o eve dönene kadar bir gözüm saatte bu benim sorunum diye kendi kendimi terbiye etmeye çalıştım. Daha sonraki yıllarda kızımla diğer ülke gençleri hakkında konuşuyorduk. Onların yaşamlarındaki sosyal boyutun ne kadar geniş ve çeşitli olduğundan söz ediyorduk. Küçük yaşlardan başlayarak her türlü sporu yapıyor, kurslara, kamplara katılıyorlar, gezilere çıkıyor, ülkeler geziyorlar, kendilerini her alanda deniyorlar diye anlatıyordu kızım. Sonra içini çekti ve ben de yapmak istediklerimin bazılarını gerçekleştirdim. Bunun yanı sıra denemek istediğim daha pek çok şey vardı ama nasıl olsa izin verilmez diye dile getirmedim dedi. Sesinde sistem yoktu. Bir gerçeği olduğu gibi aktarıyordu o kadar. Olurdu olmazdı ama dile bile getirememişti. İçim yine cız etti. Bizler izin verip vermeme konumunda olduğumuzda durup iyice düşünmeliyiz. Bu izni gerçekten böyle olması gerektiği için mi vermiyoruz, yoksa alışılagelinmiş bir yol izlediğimiz ya da kendi kafamızın rahat olması için mi vermiyoruz? Bu soruyu dürüstçe yanıtlayalım ve ona göre davranalım. Unutmayalım ki bugün bizim için pek de önemli olmayan bir maç 14 yaşında bir genç için çok çok önemlidir. Bizim için sonuçta kafa şişiren bir gürültü olan pop konseri, onun genç yaşamında unutulmaz bir müzik şölenidir. Kendimizin de bir zamanlar genç olduğunu anımsayıp, isteklerine biraz da kendi geçmişimizin penceresinden bakmayı deneyelim. Yıllar yıllar önce Jean-Jacques Rousseau, hakkı ve kendisine yarışan zevkleri elinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyarlar demiş. Yapmak istediklerini gelip bize söyleme cesareti verelim. Bu isteklerin arasında izin verilmesi mümkün olmayanlar varsa, bunu ona korkutmadan, kırmadan söyleyelim. Çok saçma olanı varsa, onunla alay etmeden neden olamayacağını anlatalım. Gerçekleşebilecekler varsa, o zaman da bırakalım yapsın. Böyle özgür bir ortam yaratabilirsek, kim bilir ne ilginç öneriler, yaratıcı fikirler ve girişimcilik arzusu doğacaktır. Baskıcı bir tutumla bu güzellikleri engellemeyelim. İşte tüm bunları düşünelim ve şu işin meselelerini ona göre ayarlayalım. Delikanlı bunları söylemez. Bu arada çocuklarımız ve gençlerimizle ilişkilerimizde göz önüne almamız gereken bir diğer etken, ne onların ne de bizim mükemmel olduğumuzdur. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye bir söz vardır. Çocuklarımızdan kusursuzluk beklememeliyiz. Onları güzellikleri olduğu kadar kusurları ve eksik yanlarıyla sevmeli, kabullenmeliyiz. Hele de yetiştirirken. Gazeteden kesip sakladığım çok şirin bir yazıyı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazının başlığı, "Delikanlı bunları söylemez." Dün kucağınızda taşıdığınız mini mini oğlunuz artık bir delikanlı adayı. Onu çok seviyorsunuz. O da size kendi ölçüleri içinde çok bağlı. Oğlunuzun günlük yaşam içinde bazı sözleri ve davranışlarıyla gönlünüzden geçenleri okumasını istiyorsunuz. Yo, fazla umutlanmayın. Oğlunuz size duymak istediğiniz şu sözleri asla söylemeyecektir. Anneciğim, babacığım, sağ olun. Harçlığımı artırmanız gereksiz. Zaten siz de zorlanıyorsunuz. Ben elimdekiyle idare ederim. Pop müzik kasetlerimi ve CD'lerimi arkadaşlarıma dağıttım. Haklıymışsınız. O parçaların gerçek müzikle ilgisi yok. Anneciğim, bu pazar mutfağa hiç girme. Bırak da ben bir şeyler hazırlayıp önünüze koyayım. Doğum günü partimi bu yıl arkadaşlarımla değil, babamla ve seninle kutlamak ve ikinizi dans ederken görmek istiyorum. Bu akşam yemekten sonra çıkacağım. Kaan, Şermin ve Mert'le buluşup klasik müzik konserine gideceğiz. En geç 11.30'da evdeyim. Gömleklerimi, pantolonlarımı ütüledim, dolaba yerleştirdim. Çoraplarımı da yıkayıp astım. Sınıfın yarısı fast foodcuya gitti ama ben eve döndüm. Sıkı ders çalışmam lazım. Yarınki sınavdan da en yüksek notu almak niyetindeyim. Ben odamı derleyip toplarken istersen sen de günlüğüme bir göz atabilirsin. İnsan ayağını yorganına göre uzatmalı. O yüzden bundan böyle arkadaşlarımdan borç almaktan vazgeçtim. Ah ah, hayal etmesi bile ne güzel değil mi? Ama biz ayakları yere basan, gerçekçi ana babalar olduğumuzdan bu tür beklentiler içinde olmamalıyız.